Gündem enerji.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Şubat ayının son haftasında Gündem Enerji programıyla yeniden birlikteyiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik masada sevgili Tolga Kökten sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Ben spikeriniz Mahmut Gürer. Bize ulaşmak için 0-390-312-463-34-19 ve 0-390-312-463-34-21 numaralı telefonları kullanabilirsiniz. Ayrıca sesimizin size daha sağlıklı ulaşabilmesi için www.turkiyeninsesiradyosu.com internet adresinden de bizleri dinleyebilirsiniz. Bugün Türkiye için çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Biliyorsunuz son dönemde petrol keşifleri öne çıkıyor ve uluslararası kamuoyunda da Türkiye kamuoyunda da sıkça konu ediniliyor. Biz de uzman bir isimle bir aradayız. Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Bir mukabele biz de iyi yayınlar diliyoruz. Şimdi efendim doğrudan konuya girmek istiyorum. Gabar'daki petrol keşfi. Önce aslında Karadeniz'deki doğalgaz keşfi. Ardından Gabar'daki petrol keşfi. Herkesi çok sevindirdi ve heyecanlandırdı. Aslında ilk etapta keşif miktarından sonra böyle acaba olacak mı, sınırlı mı derken baktığımızda bir anda petrol miktarı da artmaya başladı. Halihazırda Türkiye'nin petrol üretimi acaba hangi seviyede? Biraz bununla başlayalım istiyorum.
Şimdi müsaade ederseniz bu noktaya gelmeden önce arkada ciddi bir tarihsel geçmiş var. Muhakkak. Bu tarihsel geçmişte Cumhuriyet'in ilk yüzyılı boyunca TEPA'nın kurulması, petrol kanununun çıkarılması ve daha sonra yerli yabancı petrol şirketlerinin ruhsatlandırılarak ilk keşiflerin yapılmasıyla ülkemizde petrol arama ve üretim faaliyeti aslında kamu ve özel sektör birlikteliğiyle çok uzunca bir süredir, bir yüzyıldır kabaca devam ediyor diyebiliriz. Burada son dönemde milli kuruluşumuz TEPA'nın keşifleri özellikle offshore'da, yani Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasındaki doğalgaz keşfi ve son dönemde Gabar'da kara sahasında yaptığımız keşif ciddi anlamda bizim çehremizi değiştiren, ülkemizdeki petrol arama ve üretim kavramını lig değiştirecek boyuta taşıyan keşifler olarak karşımıza çıktı. Tabii bu noktaya da kolay gelinmedi. Her şeyden önce bir siyasi irade, arkasından iş gücümüzün, know-how'umuzun, teknolojimizin ve ekipmanımızın da desteklenmesiyle birlikte aramacılık kabiliyetimizi özellikle son kazanımlarla, deniz platformlarıyla, hepimizin malum olduğu, gurur duyduğumuz gemilerle birlikte daha aktif hale getirmeyi başardık. Karadeniz'de ve Akdeniz'de aslında daha önce de sondaj denemeleri yapıldı. TEPA ile yabancı büyük petrol şirketlerinin ortaklığıyla bir sürü denemeler oldu. Bunlar da arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadık. Ama bizim sektörümüz herhangi bir kuyunun kuru çıkmasında dahi bir sonraki kuyuya ulaşmanın, oradaki mevcut potansiyeli ortaya koyabilmenin ve o sahayı geliştirmenin yeni verisine ulaşmış kendini kabul ediyor. Biraz maliyetli oluyor ama böyle yıllar yılı bir bilgi birikimiyle bu süreç ilerliyor. TEPA'mız da Sakarya'da bu doğalgaz keşfiyle ciddi bir büyüklükte rezerve imza ataraktan gerçekten bölgemiz için ve tüm uluslararası camia için ciddi bir başarı hikayesini yazdı. Şimdi aslında uzun dönemdir petrol ve doğalgaz arama üretim faaliyetini TEPA artı yerli yabancı petrol şirketleri beraber yapıyorlar. Biz bu manada genelde ülke ihtiyacımızın %7'sini 8'ini karşılayabilen bir üretim kabiliyetine sahiptik. Daha sonra bu oran gitgide düşmeye başladı. Çünkü bir taraftan tüketim de artıyor, ihtiyaç da artıyor. Fakat bu son keşiflerden sonra özellikle bu oranımızı daha iyileştirmeye ve dışa bağımlılığımızı daha azaltmaya başladık. Şu anda Gabar'da sadece bir bölgeden Esma Çevik şehit ve yine şehit öğretmen Aybüke Yalçın sahalarından günlük 35 bin varilin üzerinde üretim yapıyoruz. Bu Türkiye'de çok ciddi bir büyüklük, büyük bir ölçeği temsil ediyor. Yine endüstri, dünya standartlarına baktığımızda büyük üretimler denemez ama Türkiye için çok ciddi. Çünkü bizim bu son keşiflere kadar ülkede kuyu başı ortalama üretimimiz 150 variller civarında. Bunun şimdi günlük sadece Gabar'da kuyubaşı 1000 varilin üzerine çıktığını düşünürsek ciddi bir maliyet avantajı ve bir ciddi bir makro büyüklüğe ulaştığımızı da gösteriyor.
Anladığımız kadarıyla devam da edecek. Yani yeni kuyular açılıyor. Yeni kuyular açıldıkça da bu artış sağlanacak. Peki ne seviyede bir hedef var? Örneğin Gabar sahası evet bir örnek ama yeni sahalar da deniliyor. Öncelikle Gabar sahasındaki bu işte Aybüke, Şehit Aybüke Yalçın ve diğer kuyularda hedef ne? Devamındaki süreçte başka nerelerde çalışmalar yürütülmesi umuyorum.
Şimdi petrol özelinde baktığımızda bu özellikle terör belasından kurtulduğumuz dönemden sonra bu Şırnak'taki Gabar keşfi yine aynı Adıyaman, Diyarbakır, Batman gibi bir petrol bölgesi olabilme kabiliyetini bize gösterdi. Ve burada inanın arama faaliyeti bitirdikten sonra hızlı bir şekilde o kuyuların üretime geçirilebilmesi için 7/24 esasıyla yerli yabancı tüm servis firmaları kuyuların üretime geçebilmesi için var gücüyle çalışıyor. Haliyle 35 bin varil 36'ya her 2 günde bir, 3 günde bir yeni bir üretim kuyusu buna ekleniyor diyebiliriz. Şimdi mikro gabar açısından düşündüğümüzde günlük 35 bin varil üreten bu sahanın 2024 yılı sonunda 100 bin varillere ulaşmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Gabar dışında özel sektör ve TPA'nın diğer sahalarıyla da bir 100 binlik üretim olduğunu düşünürsek inşallah 2024 yılının sonuna geldiğimizde günlük 200 bin varil gibi bir üretimden bahsediyoruz. Bunu bugünün fiyatıyla 80 dolarla çarparsak günlük 16 milyon dolar gibi bir meblağdan bahsediyoruz. Bunu yıla yani 365 güne yaymayı başardığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarı bir meblağdan bahsediyoruz. Bu bizim hani hemen bugünden yarına değil ama çok kısa bir dönemde ulaşabileceğimiz ve tamamen ithalatla dışa ödediğimiz faturayı azaltacağımız ve bu parayı cebimizde tutup yeni sahalara harcayabileceğimiz bir gerçekliği bize
Yani cari
gösteriyor.
açığı kapatmış oluyor bir bakıma.
Şüphesiz zaten malumunuz orta vadeli programla da ihracatta avantajlı olabileceğimiz sektörlere öncelik verirken ithalatta da minimizasyon amacıyla özellikle enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak milli kaynaklara yönelme hedefimiz var. Bunların başında geliyor. Tabii ki iş sağlığı, iş güvenliği, uluslararası endüstri standartlarından taviz vermeden bu yeraltı kaynaklarımızı hızlı bir şekilde arayıp üretime geçirip ülke ekonomisinin yararına sunmamız gerekiyor. Bu da gün ve gün, an ve an yapılıyor.
Şimdi sevgili dinleyicilerimiz de mutlaka merak ediyor. Ben de sizin uzmanlık alanınızı açıkçası sormak istiyorum. O Gabar bölgesinde işte terör belası kovuldu. Belki onun öncesinde o yüzden sondaj faaliyeti yürütülemedi bilmiyorum ama diğer sahalarda da petrol sondaj kuyuları işte sondaj yapılıyor. Petrol çıkarsa orada sondaj faaliyetine başlanıyor. Yanlış bilmiyorsam yakın vadede 14 ilde daha bu yönde bir çalışma süreci başlayacak. Şimdi ilk günden şöyle soralım. Diyelim ki siz bir sismografik çalışma yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki karada ben Balıkesir'de petrol olduğunu düşünüyorum diyor. Bir özel sektör firması diyelim ki. Ne yapıyor? Geliyor TPA'ya mı başvuruyor ya da TPA ile ortak çalışma mı istiyor? Yani bu yerin altındaki bu hani yıllar önce ölmüş dinozorları biz nasıl petrol olarak dışarı çıkartıyoruz?
Şimdi aslında kıymetli bir soru sordunuz. Tabii ki TPA bu işin amiral gemisi ama bir global perspektiften baktığımızda da kamu kuruluşu olmasına rağmen TPA da oyunculardan biri aslında. Bu işin ruhsatlandırılması ve yerli yabancı herhangi bir yatırımcının bu sektöre yönetilebilmesi Enerji Bakanlığı bünyesinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü muhteviyatında ilerliyor. Tüm ruhsatlandırma, ruhsatların tahsisi, ruhsatlardaki yatırım programları, kimin yatırım programını yerine getirip getiremediği, yerine getiremediği dakika verdiği taahhütün yani verdiği banka teminatının devlete irat olarak kaydedilmesi, tüm bu süreçleri yani orada düzenleyici, denetleyici ve takip eden
Teknik
kurum
ve idari işleri.
evet Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. Tabii ki TPA devletin verdiği aramacılık misyonuyla birlikte çok ciddi anlamda saha faaliyetinde bulunuyor. Ama O da sonuçta oyunculardan bir tanesi. Özel sektörde yerli yabancı ayrımı yapmaksızın ruhsata başvurabiliyor. O ruhsattaki yatırımı için bir yatırım programı sunuyor. O program uygun bulunursa da aynı diğerleriyle rekabet ediyor. Uygun bulunduğu dakikada o ruhsatın resmi gazetede yayınlandıktan sonra sahibi oluyor. Zaten süreçte aslında orada başlıyor ve bitiyor. Çünkü arama ruhsatınız olmadan arama yapamazsınız. Haliyle de aramadan da bir şey bulma
Bulamazsınız.
şansınız olmuyor. Bu birbirini takip eden aslında zor bir denklem. Fakat şunu söylemek gerekir. Oldukça riskli, oldukça yüksek maliyetli, oldukça yüksek teknolojili, oldukça yüksek mühendislik gereken bir alandan bahsediyoruz. Burada riskler çok yüksek, maliyetler çok yüksek. Haliyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de risk paylaşımıyla, ortaklaşa arama faaliyetleriyle, ortaklaşa sismik faaliyetlerle bu alanlar yönetilmeye çalışılıyor. TPA'da yıllar itibariyle bilgi birikimi ve know-how'ıyla özellikle yerli yabancı şirketlerle de bir sürü sahada ortak faaliyetlerde bulundu, bulunmaya da devam ediyor. Zaten bu çeşitliliği sağlarsak ancak dengeli bir sektör yapısından bahsedebiliriz. Aksi takdirde şu anda olduğu gibi kamu kurulu biraz, kurumu biraz, TPA'mız çok sivrilmiş, çok büyümüş, özel sektörümüzde biraz küçülmüş kalır. Bizim bunun dengesini muhakkak bulmamız lazım. Çünkü aramacılık denen şey ruhunda aslında bir mühendislik ve bir macera barındırıyor. İnanılmaz yüksek tepelerde, zor şartlarda, yani insanın yürüyerek bile gidemeyeceği yerlerde kuyu açmak hevesinde olan bir arama ruhu var. Bizim bu ruhu kaybetmeden, yani coğrafyanın tümüne tabii ki kurallarını, herkesin dikkat etmesi gereken unsurları belirleyerek ve bunları kontrol ederekten bu faaliyeti artırmamız gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi faaliyeti arttırmamız gerekir derken sonuçta belli sismik çalışmalar yapılmış vaziyette Türkiye içinde. Hani 3 aşağı 5 yukarı nereden petrol çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Nedir Türkiye'nin sizde sonuçta bu platform olarak, yani petrol ve doğalgaz platformu olarak bir sürü raporlarınız da var, okuyoruz hani internet sitesi üzerinden. Sevgili dinleyicilerimiz de ulaşabilir. Çünkü petrol ve doğalgaz arama konusu Türkiye'de böyle yıllardan beri hep vatandaşın da merak ettiği bir şey, ilginç bir biçimde. Aslında çok teknik ama bir yandan da vatandaşın da hep gündemindedir. Nedir sizin yaptığınız projeksiyonlara göre Türkiye'nin genel olarak potansiyeli? Yani bir mesela o Irak ve Suriye'deki Türkmeneli bölgesi petrollerine ulaşabilir miyiz o miktara?
Şimdi 25 yılı aşkın süredir bu sektörün içinde bulunan biri olarak her zaman aşağıda güneyimizde var, yukarıda var, Azerbaycan'da var, bizde nasıl yok sorusu çok soruluyor. Tabii ki bu sektör aslında bir yer bilimleri kavramının üstüne oturuyor. Ülkemizde coğrafi anlamda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çok ciddi bir çarpışma, yüksek tepeler, dağlar ve kırılma bölgesi. Bunun birazcık daha güneye doğru akan kısmı, Güneydoğu Anadolu bölgesi de petrol dendiğinde ülkemizde ilk akla gelen bölge.
Evet.
Yani petrolden bahsediyorsak Güneydoğu Anadolu bölgeyi ve o havzayı kendimize dikkate almalıyız. Doğalgazdan bahsediyorsak bunun daha ideal yeri Trakya, Ege gibi duruyor. Ha, diğer yerlerde olmaz mı? Tabii olur. Ama şu ana kadar yapılmış en yoğun çalışmalar ve sağlıklı data petrol ve doğalgaz için bu dediğimiz iki bölgede bulunuyor. Şimdi özellikle biz Güneydoğu Anadolu bölgesinde bile arayabileceğimiz alanların tümüne odaklanabilmiş değiliz. Özellikle terör sorunu, özellikle asker, yani sivilden arındırılmış bölge, firmaların sahaya ya da o bölgeye girip operasyon, yani sismik aktivitede ya da faaliyetlerde bulunamaması bizim birazcık potansiyel olan bölgeleri arayamamamıza sebep oldu. Ama şimdi bu da kırıldı. Bir de şunu da unutmamak lazım. Yani Afrika'da jungle'ın içinde bu aranıyor, üretiliyor. En böyle savaşın yoğun olduğu bölgelerde bile tartışmasız aranıyor. Yani petrol bulgusu kendini gösterdiği dakika, o potansiyele inanıldığı dakika yatırımcı ne olursa olsun onu zorluyor ve ekonomiye kazandırmaya çalışıyor. Ülkemize baktığımızda belki coğrafi anlamda çok bir petrol ve doğalgaz ülkesi olduğumuz söylenemez. Ama mali koşullarımız ve özellikle petrol bölgelerine olan yakınlığımız bizim de bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Burada haliyle uluslararası yatırımcı da birçok kritere göre dünyadaki çok değişik bölgelerde petrol arama kabiliyetine sahip. Haliyle bizim o yatırımcıyı Türkiye'ye, ülkemize biraz çekebilmemiz lazım. Çünkü o kişi geldikten sonra petrolü bulacak, onu sömürecek, gidecek gibi bir kavram da doğru değil. Genelde o yatırımcı arama fazlığında pozitif bir şeye ulaşırsa o da 10 kuyuda 1 gibi çok düşük bir istatistik. Yani buraya 3-4 milyon dolar para yatırıp ondan sonra hiçbir şey bulamayıp buradan gitmeyi kabul edebilecek yatırımcıdan bahsediyoruz. Haliyle bu yatırımcının ülkede faaliyet göstermesi, o keşfi gerçekleştirdikten sonra zaten ya milli kuruluşumuz TEPA'yla ya da kendine göre daha büyük ölçekli diyeceğimiz bir firmayla ortaklık yönüyle, ortaklık kuraraktan o sahaları geliştiriyor ve üretime alıyor. Haliyle ülke ekonomisindeki çarklar da böyle dönüyor. Zaten aramacı diyeceğimiz firmanın çok fazla üretimle, daha sonraki süreçlerle pek işi yok. O arar bulur, projeyi bir başka birine devreder ve başka bir yerde macerasına devam eder. Biz birazcık bu denklemi bozduk ülkemizde. Yani bu denklemi tekrar özel sektör eliyle hayata geçirmemiz lazım. Böylelikle TEPA'nın da kapasitesini, insan gücünü, ekipmanını, bütçesini daha ideal kullanmış oluruz. Yani bir TEPA her şeye yetişemeyecek. Evet. Haliyle bunu birazcık daha böyle optimal bir şekilde dengeleyerek yönetmek zorundayız diye düşünüyorum.
Yani şunu anlıyorum ben, siz de sonuçta özel sektörü temsil ediyorsunuz. Çok da geniş bir ağınız var dernek olarak da. Hemen tekrar hatırlatalım. Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay ile bizimle birlikte, yeni açan dinleyicilerimiz için. Şimdi Türk özel sektörünün aslında durumu da burada önemli galiba. Az önce de söylediniz. Nedir genişliği? Ne kadar firma var? TEPA ile birlikte ne kadar arama yapılıyor? Mesela özel sektör Türkiye'de hali hazırda kaç kuyuda ne kadar petrol çıkartıyor? Ve bunun hikayesine, devamında ne oluyor?
Şimdi dediğim gibi Cumhuriyet'in birinci yüzyılında yerli yabancı petrol şirketleri TEPA ile birlikte petrol kanununun çıkmasından sonra ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki coğrafyaya ciddi anlamda yoğunlaşmış. O zamanki büyük petrol şirketleri, uluslararası petrol şirketleri ciddi keşiflere imza atmışlar ve şu anda üretilen birçok saha, üretim yapan birçok saha 1960'lı yıllarda yapılmış keşiflerin üretimini hala devam ettiriyor. Çünkü saha yine MAPE'in onayı alındıktan sonra el verdiği müddetçe 40 yıl üretimde kalabiliyor ve o firma onu üretebiliyor. 40 yıl dolduktan sonra bu sahayı biz milli kuruluşumuz TEPA'ya devretmek zorundayız. Şu anda TEPA'nın günlük üretimi içerisinde mevcut sahaların çoğu aslında, çoğu demeyelim de bir kısmı aslında özel sektörün 1960'lı 70'li yıllarda yaptığı sahaları da kapsıyor. Biz şimdi özel sektör olarak diyoruz ki TEPA gitgide büyürken biz gitgide küçüldük. Arama ruhsatına ulaşmakta ciddi zorluk çekiyoruz. Yani ruhsat başvurusuna yaptığınızda rakibiniz TEPA olduğunda TEPA'nın programını ve yatırımını geçmek çok kolay bir şey değil.
Ama dev bir şirket. Yani tabii dünya çapında bir
tabii
şirket.
Tabii ki zaten o kabiliyete sahip ama dediğim gibi portföyü geliştirdiğiniz dakika kapasiteyi de geliştirmeniz lazım. Aksi takdirde aldığınız arama ruhsatı masanın üstünde aramadan duruyor. Oysa ki biz onu hızlı bir şekilde arayarak var mı yok munun cevabını bulmamız lazım. İşte bu dakikada özel sektör esnekliği, birazcık daha hızlı hareket edebilmesi ve maliyet anlamında minimal yaklaşımları buraların daha etkin aranmasını sağlayacak. Birinci öncelik özel sektörün hızlı bir şekilde yeni arama ruhsatlarına ulaşması lazım. Özel sektörün şu anda günlük üretimi 15 bin variller civarında. Bu da gördüğünüz gibi %20'lere denk gelmeyen bir toplam üretim içindeki payı temsil ediyor. Bu oran yıllar geçtikçe düştü ve düşüyor. Biz bu oranın daha dengeli olması gerektiğini, bunun hem TEPA'ya hem sektöre de faydası olacağını düşünenlerdeyiz. Söz verildiğinde, dernek olarak biz de raporlarımızı sunduğumuzda ya da yetkililerle istişare ettiğimizde bu kavramları dile getiriyoruz. Yani bu sadece TEPA'nın kendi kabiliyeti ve kapasitesiyle yapılabilecek değil, aynı zamanda özel sektör kaldırıcı kullanılarak da yönetilebilecek bir süreç olmalı. Diğer taraftan özel sektörün özellikle servis sağlayıcılar yani saha müteahhitleri anlamında ciddi bir büyümesi var. Hı hı. Onlar da bizim üyelerimiz. Şöyle yani TPA bir petrol hakkı sahibi, oradaki ruhsatın sahibi. Ama oradaki kuyuyu her zaman TPA, TİPİ'ye ya da kendi imkanlarıyla yapmıyor. Uluslararası servis firmalarına bu manada ihale ediyor. Uygun şartlarda gerekli kapasiteye sahip olan firmaların da sahada bu petrolün sondajının yapılması, üretiminin yapılması, üretim aşamasında ortaya çıkan sorunların workover dediğimiz faaliyetlerle çözülmesi için yerli yabancı servis firmaları da kullanıyor. Zaten bunların hepsi aynı etle tırnak gibi bu sektörün faaliyette bulunmasını sağlıyor. Sanıldığı kadar da fazla bir özel sektör şirketinden bahsedemeyiz. Ruhsat bazında 40-50 civarında bir toplam sayımız var. Aktif operasyon anlamında üretim yapan firma sayımız onu geçmiyor. Ama servis firmaları anlamında daha geniş bir yelpazeye sahibiz. Özellikle TPA'nın son keşifleri uluslararası servis firmalarının, mühendislik firmalarının Türkiye'ye yönelmesine de sebep oldu. Bu da bize bir ivmelenme kazandırdı.
Yani ilgi artmış oldu.
Arttı.
Bir de yıllardan beri konuşulan bir şey vardır. İşte bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde açılan ama sonra kapatılan kuyular. İşte Bakan Bey de geçtiğimiz günlerde söyledi. Bu kapatılan kuyularda sondaj yapmaya başladığımızda aslında burada petrol olduğunu keşfettik, bulduk ve faaliyete geçirdik dedi. Bu biraz teknolojiyle ilgili bir şey mi? Hani niye 1968 yılında bir kuyu açılıyor, oradan petrol çıkartılmıyor da işte 2023 yılına, 2024 yılına geldiğimizde artık burası feasible hale geliyor?
Şimdi zaten cevabı da siz sorunun içinde verdiniz. Hiçbir zaman çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe herhangi bir sondajın tüm verileri hem devletle hem uluslararası şirketlerin kendi merkezleriyle hem de ülke içinde o yatırımı yapan kişilerle paylaşılıyor. Yani biz o kuyu açtığımızda arzu ettiğimiz verimliliğe ya da arzu ettiğimiz petrole ulaşamadığımız dakika o kuyu zaten hadi Allah'a ısmarladık deyip terk etme şansımız yok. Oraya çimento dökülmesi, o kuyunun ideal şartlarda kapatılması ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bırakılması gerekiyor. Ha günün birinde tekrar gelip bir re-entry dediğimiz o kuyuya tekrar yönelme, yeni verilerle, yeni sismik hatlarla oraları inceleme şansına sahibiz. Zaten TPA'nın son dönemdeki üretim artışının temelinde de bunlar yatıyor. Artık geçtiğimiz 10-15 yılın bize sağladığı bilgi, teknoloji birikimle mevcut sahaları, ruhsatları ya da eski kuyuları bu perspektifle değerlendiriyoruz. Haliyle daha önceden ekonomik olarak bir şey bulmadığımız bir kuyuyu şimdi daha anlamlı bir hale getirip orada üretim yapabilme şansına sahip oluyoruz. Şimdi mesela Karadeniz'de bizim doğalgaz keşfini yapabilmemize imkan sağlayan unsur neydi? Daha önceki ruhsatlarda yaptığımız, özel sektör TPA işbirliği yaptığımız sondajlardaki elde tuttuğumuz veriler, oradaki sismik bilgilerimiz, verilerimiz, datalarımız ve artık törenle bir tane offshore kulesini Afrika'dan Boğaz'dan geçirip Karadeniz'e geçirmek değil, kendi filomuzla daha minimum maliyetle aktif arama yapabiliyoruz. Oradaki gemiler, o sondaj gemileri yeni nesil offshore gemileri. Oradaki teknolojik avantaj bizim o rezerve ulaşmamıza sebep oluyor. Yani eski öğretilerle, eski alışkanlıklarla, old school dediğimiz kavramlarla elde ettiğimiz bilgileri, birikimleri yeni teknolojilerle, yeni uygulamalarla tekrar deneyerekten bu yeraltı kaynağının potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani kuyuda petrol bulunmuş, kuyu kapanmış, yıllar sonra gelip üretilecekmiş filan gibi kavramlar sektörün gerçekleriyle asla uyuşmuyor. Yani yer altında bulduğunuz 4-5 milyon dolar minimum para harcadığınız bir kuyudaki petrolü, o petrolün fiyatı 80 dolarken satmayacaksınız da artık elektrikli arabaların %90 piyasa koşuluna ulaştığı ve petrole ihtiyacın kalmayacağı 2080'li yıllarda mı satacaksınız? Yani bunlar endüstri standartlarıyla, uluslararası gerçeklerle çok örtüşmüyor. Ha tabii ki çok istisnai örnekler, yaklaşımlar olabilir ama ben sektör ortalamasını ve endüstri gerçeklerini anlatmaya çalıştım.
Bir kuyunun, mesela bir petrol kuyusu açtık. Şehit Halbuki Yalçın sahasında gittik, bir petrol kuyusu açıldı. Onun karlı olduğuna nasıl karar veriyoruz? Yani ne kadar çıkıyor da karlı oluyor?
Şimdi şöyle, zaten öncesinde meşakkatli bir süreç oluyor. Bazen sismik çalışma yapılıyor. Bazen yerüstü jeolojisiyle bile, yani bizim kör kuyu delme gibi kavramlarla da o havzayı belirledikten sonra kuyu açabiliyoruz. Yani bugün 4-5 milyon dolarlar civarında A'dan Z'ye diyebileceğimiz bir risk alınıyor. Haliyle bu da
bir kuyu için alıyoruz.
Evet, tabii tabii. Bu haliyle iyi yönetilmeli ve doğru adımlar atılmalı. Burada da zaten yüksek mühendislik ve onun dizaynı geliyor. Gerçekten bu başlı başına, yani jeologların, petrol mühendislerin, topografların, yani çok ciddi anlamda uğraştığı bir alan. Şimdi yer altındaki rezerv ve üretilebilir petrol ortaya çıktığı an zaten o matematiksel olarak o kuyunun ve su ağının geliştirilmesinin kendi bize kendi kendine ispatını yapıyor. Şöyle söyleyeyim, öyle kuyular var ki 100 varil yerin altından sıvı geliyor. O sıvının sadece 3 varili petrol, 97 varili su. Yani siz elektriği kullanıp enerjiyi harcayıp 100 varil çıkarıyorsunuz. 3 varili sadece işinize yarayacak bir meblağ. 97 varili yine water injection dediğimiz başka bir hattan yer altındaki bir formasyona basmanız gerekiyor. Yani maliyeti düşünün diye söylüyorum. Oradan 3 varili biz ya Rabbi şükür deyip ekonomik olarak o çarkı döndürüyoruz. Şehit Aybüke, Yalçın ve Gabar'daki sahalarda neredeyse su gelmiyor. Başlı başına petrol geliyor.
Bu Sayın Bakan'ın da sözünü ettiği şey bu mu? Yani hani petrol çok kaliteli dediği şey. Bu petrolün kalitesi ne anlama geliyor?
Şöyle, şimdi burada bu bahsettiğim petroldeki o su ve petrol oranı. Yani burada çok düşük bir su oranı var. Tabii ki ilerleyen yıllarda bu su artacak. Mutlaka. Yani bu işin doğasında. Ama şu anda %98-99 diyeceğimiz bir oranda petrol geliyor. Ve bu çok ideal bir şart. Şimdi petrolün kalitesi dediğimiz kavramda gravitesiyle açıklanıyor. Yani şöyle düşünelim. O çıkan ürünün kalitesine göre bir fiyat artışı ya da azalışı söz konusu oluyor. Yani burada 38-40-41 API'lerden bahsediliyor. Yani bizim mesela Batman'da ürettiğimiz ağır petrol 16-17 API'larda bile petrol üretiliyor. Haliyle onun fiyatıyla yüksek graviteli olan petrolün fiyatı da farklılaşıyor. Bu bizim hani orada harcadığımız, katlandığımız maliyetin daha hızlı ve daha ideal şekilde geri döneceğinin de bize göstergesi.
Tabii rafinerinin maliyetini de düşürüyor doğru.
Şüphesiz. Yani bunların hepsi zincirin bir halkası olarak düşünülmeli. Haliyle biz genelde TPA son dönemlerde ciddi anlamda gravitesi yüksek üretim yapmaya başladı. Ondan daha önceki yıllardaki üretimler genelde ağır petrol diyeceğimiz, hani endüstrinin de çok sevmediği tarzda bir petrol üretimiydi. Oradaki o ürünün kalitesi bu manada fiyata da yansıyor.
Peki burada çıkan ürüne göre mi ona karar veriyorlar? İşte bundan fuel oil üretelim, bundan mazot üretelim, işte dizel üretelim, bundan benzin üretelim. Hani bilmediğim için soruyorum. Sevgili dinleyicilerimiz de bilgilensin istiyorum. Petrolün kalitesine göre mi ne yapılacağına karar veriliyor?
Şimdi o da rafinerinin başlı başına nasıl kurgulandığı, hangi optimizasyonla, hangi tip petrolü ne için kullanacağına bağlı olarak biraz teknolojik bir yapıyla oluşturuluyor. Ama bizim Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üretimimiz Batman 4 yol ham petrol boru hattıyla, onu da BOTAŞ işletiyor, tarifesi var. Güneydoğu Anadolu'da üretilen ham petrol o boru hattı vasıtasıyla limana, yani pazara ulaşıyor. Biz ağırlıklı olarak Türkiye'de üretileni Türkiye'deki rafinerilere, yani Tüpraş ve Star'a endüstri veriyor. Ama tabii ki ihraç edebilme potansiyeline de sahibiz. Zaten şimdi Gabar'daki üretimle birlikte bizim o bölgedeki petrol üretimimiz umulmadığı kadar hızlı şekilde arttı. Haliyle tüm depolama tesislerimiz, boru hattımız, bunların kapasitelerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Şu anda devlet, özellikle TPA da bu manada bu bölgeye yoğunlaşaraktan ürettiği petrolün sahada kalmadan hızlı bir şekilde ekonomiye ulaşması için de alternatif yollar geliştirmeye çalışıyor. Yani Petrolün yatırım anlamında riski çok yüksek, maliyeti çok yüksek. Yalnız keşif gerçekleştirdikten sonra da
Keyfi çok fazla
kaldıraç
diyorsunuz.
etkisiyle ekonomiye katkısı, yatırımcıya katkısı çok fazla.
Son bir dakikamız kaldı. Bir soru daha sormak istiyorum size. Doğu Akdeniz'de de petrol arama çalışmaları devam ediyor. Yani hani doğal gaz ayrı. Gerçi bu hidrokarbon hepsini birlikte arıyorsunuz ama denizde petrol çıkartmanın farkı ne karadakine göre?
Şöyle, her şeyden önce maliyet anlamında 1'e 5 filan gibi düşünmemiz gerekir. Denizlerde yaptığımız her operasyon, özellikle çevresel faktörler, yüksek ısı, yüksek basınç ve yüksek teknoloji gibi kavramlarla bizi çok özel ekipmanlara ve çok özel sondaj gemilerine yönlendiriyor. Karadeniz'de örneğin batı tarafta gaz keşfettik ama doğu tarafta petrol potansiyeli de var. Yani 2024 yılının ilerleyen dönemlerinde Karadeniz'in biz doğu tarafında petrol odaklı yeni sondajlarda görürüz diye tahmin ediyorum. Doğu Akdeniz'e geldiğimizde buradaki potansiyel tabii ki çok fazla. Ama Karadeniz'deki kadar huzurlu bir ortam yok.
Yok,
Biz
evet.
Karadeniz'deki keşfimizi hiç kimsenin tartışamayacağı, tamamen Türkiye'ye hakim olduğu bir ekonomik bölgede gerçekleştirdik. Ama Doğu Akdeniz'de ülkelerin çoğunluğu büyüklüğünden ve oradaki havzanın potansiyelinin yüksekliğinden dolayı ciddi bir oraya ağırlık koyma, ülke menfaatini önde tutma ve o pastadan pay alabilme ve o fotoğrafın dışında kalmama mücadelesi var. Yani somutlaştırmam gerekirse Karadeniz'deki mücadele daha çok ekonomik gerçekliği hızlı bir şekilde hayata geçirmekken Doğu Akdeniz'deki mücadele devletimizin hükümdarlık hakkıyla oradaki sistemin pastanın dışında kalmadan kendi potansiyelini ya da bölgedeki potansiyeli hızlıca açığa çıkarması olacaktır. Fakat Doğu Akdeniz'de yatırımcı, oraya ilgi ve orada operasyonların gerçekleşmesi bir sürü uluslararası denklemden dolayı çok da kolay yönetilmiyor. Orada yine kendi imkanlarımızla, kendi sondaj gemilerimizle milli kuruluşumuz TEPA öncesinde faaliyet yürütmek daha olası gözüküyor.
Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay konuğumuzdu. Çok da bilgilendik. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Yeniden inşallah konuk edeceğiz sizi ilerleyen süreçte. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvazlı, teknik masada Tolga Kökten size sesimizin ulaşmasını sağladığı enerji gündeminin bir programını daha geride bıraktık. Herkese haftanın ilk gününden güzel haftalar, güzel günler dileyelim.
Gündem enerji.